Ayrım 23.
Bu kadarla da kalmam. Murad'ın gözdesiyle de yaparım bunu. Her istediğimde. Canın cehenneme kadın. Ve Safiye'yi kulübeden dışarı çıkardı. Yılın ilk fırtınasından sonra hava tekrar sakinleşmişti. Ama bu yalancı bir yazdı. Ve bir karış derinliğindeki buz gibi derenin donmamasının tek nedeni sürekli olarak akmasıydı. Üzerine vuran güneş bile onu Murad'ın içine daldığı ılık havuza benzetemiyordu. Ama gururu incinen Orhan'a bu vız geliyordu. Çabucak soyundu ve suya daldı. O sırada küfredip durduğu karısı değildi. Onu neredeyse unutmuştu bile. Şehzade Murat, sen Deli Orhan'a göre bir kadın sayılırsın. Allah biliyor gerçekten, öylesin. Karı kılıklı herif. Safiye bir kenarda tek başına kalmıştı ve samimiyetle söyleyebilirim ki ne kadar yüksekten atsa da Orhan kızı bilerek kendinden uzakta tutmuş olabilirdi. Dereyle başa çıkabilirdi ama hafif meşrep tavırlara alışkın değildi. Ve dürüstçe söylemek gerekirse kızdan korkuyordu. Öfkeyle bağırırken bile bakışlarını kızın badem gözlerinden kaçırmıştı. Ve bunu yıkanması bitene kadar sürdürdü. O taraftan gelen en yumuşak sese ya da harekete bile dönüp bakmadı. Safiye elbisesini çıkarmıştı ve orada iç çamaşırlarıyla duruyordu. Düşündüm ki bu en iyisi dedi. Üzerinde inciler var ve kesinlikle onların yıkanırken kaybolup gitmesini istemezsin. Orhan rüzgarın nefesi kızın göğüslerine değdiğinde onların küçük tepelerinin nasıl dikleştiğini görmüştü ve kalbi hiç bilmediği bir biçimde atıyordu. Korku ya da utanma da diyebileceği bu duygulardan kurtulabilmek için kendini derenin öbür tarafında sudan dışarı atıp ılık bir taşın üzerine oturdu. Aslında onu şu anda en fazla rahatsız eden erkekliğiydi. Hayatı boyunca ona hakim olmakla övünmüştü. Bunu kızdan saklamaya çalıştı ama Safiye bir anda derenin öte yanına gelivermişti. Şehitlik mertebesinin yüceliğine ulaşmak için can atan dindarlar bile kaza geçmekten korkarlar. Ama Safiye cesaret vermeyi sürdürüyordu. Bir, üç, beş, onu tamamen ele geçirmeden de bundan vazgeçmeyecekti. Küçük beyaz memelerini adamın gözü önünde oynatıp duruyordu ve boğuk bir sesle fısıldıyordu. Şehzade Murat'tan çaldığın incilerin tadına baksana. Orhan soluk soluğaydı. Elleri örümcek gibi kayaya yapıştı. Ağaçların arasında ibadeti bozulan derviş sessizce uzaklaştı. Çarpık çurpuk sakalını ve bıyığını sıvazlıyordu. Ama ben kaçamazdım. Mağaranın duvarlarında birkaç gün boyunca pek çok kez Orhan'ın Murat'tan kaptığı ganimetlerle nasıl eğlendiğinin yankılarını dinleyip durdum. 46. İyi kalpli İsmahan, hiçbir kadının, özellikle de Safiye'nin, değil tek başına ortalarda dolaşmak, insanın onurunun böylesine tehdit altında olduğu bir yerde kendi arzusuyla uzun boylu kalmak isteyebileceğini düşünemiyordu. Safiye saatlerce bizden ayrı oluyordu. İsmail onun kendisinden daha cesur olduğunu biliyordu ama şehvet düşkünde olabileceğini aklına getirmiyordu. Hanımımın aklını karıştırmamam gerekiyordu. Onun düşüncelerinin bile kirlenmesini engellemeliydim. En sonunda geleceğimizi nasıl etkileyeceğinden o sırada hiç haberimiz olmayan gün geldi çattı. Orhan'ın oğlu İstanbul'dan dönmüştü. Annesi geri döndüğü için Allah'a şükrediyordu. Onun gözyaşı dolu bu karşılamasıyla daha da gerginleşen delikanlı, "Peki babam nerede?" diye sordu. Çocuğun bu sorusu kadını günlerdir altında ezildiği o karanlık ruh haline döndürüvermişti. "Alçak!" diye bağırdı kulübenin arkasına doğru. "Oğlum geldi." "Geliyorum, geliyorum!" diye seslenen Orhan, biraz mahcup, kuşağını toplayarak dışarı çıktı. Genç adam kuşkulu bakışlarla babasını süzdü. Ama görevini başarmış olmanın verdiği ruh hali içinde bir şey söylemedi. Aslında saray anlaşma yolunda pek istekli davranmamıştı. Hatta Sokullu Paşa haberi aldığı anda küçük bir ordunun başına bizzat geçerek haydutların hakkından gelmek üzere derhal yola koyulmuştu. "Ama bunun olamayacağını biliyoruz," diyen Orhan kendi başarısından emin gülümsüyordu. "Gerçekten de öyle," diye cevap verdi oğlan. "Onları en son İnönü'de gördüm. Oradan öteye tek bir adım bile atamayacaklardı. Tıpkı bir haftadır oturup duran şehzade gibi." "İyi. Evet, yakında pazarlığa otururlar. Onlara kış ortasına kadar zaman veriyorum en fazla." Biraz sonra başlayan kar sanki bu tarihi yakınlaştırıyordu. Eşkıya o gece geç saatlere kadar ayaktaydı. Delikanlı İstanbullu Hristiyanlardan yasak şarap getirmişti. Başarı hiç olmadığı kadar yakınlarındaydı. Bunu içkiyle tatlandırdılar. Safiye de ara sıra yükselen kaba kahkahaların arasında onlarla birlikte oturuyordu. İsmi Hansa, onu rüyasında bile bırakmayan korkular ve tahta kurularının saldırıları arasında çırpınarak uyuyordu. Ben de uyuklamış olmalıyım ki, karanlıkta omzuma dokunan elle yerimden sıçradım. Kendimi savunmak için yukarı kaldırdığım elim bir hançer kılıfına yapışmıştı. Tuhaf bir sesti ve tüm tuhaflığına karşın tanıdıktı da. Bu senin kendi hançerin değil. Kılıfındaki taşlar yüzünden onu çok sıkı saklıyorlar. Ama o hadım hançeri kadar gösterişli olmasa da bu da çok daha iyi iş görür. Sesin sahibinin derviş olduğunu anlamıştım. Gereğinden fazla konuşmanın tehlikeli olacağının farkındaydı. Ama yine de gizemli bir mırıltıyla şunları söyledi. Senin genç hanımını Orhan'ın oğluna vermek istiyorlar bu gece. Bunun için savaşmalısın. Başka yol yok. Onun namusu ve senin yaşamın için. Allah yanında olsun. Silahı elimle tarttım. Ağır ve iyiydi. Gençliğe özgü cesaret ve gücün yeniden içimi doldurduğunu hissediyordum. Ve bu hoşuma gidiyordu. Teşekkür etmek için arkama döndüm. Ama orada yoktu. Eğer kapıdan çıkıp ana odaya geçseydi, ışığın altında onu görebilirdim. Oysa odanın bu tarafı karanlıktı. Bir iki kez alçak sesle söylenen, "Ya Şahım, ya Şahım" sözlerini duyar gibi oldum. Bu ses arkamda kımıldanan keçilerin arasında kaybolup gitti. Ben de kendime uygun bir konum saptamak üzere ışıklı odanın kapısına doğru gittim. İçen adamların üzerine bir durgunluk çökmüştü. Önce yorulduklarını düşündüm. Belki de baygın bir şekilde hırkalarına sarınıp uyuyacaklardı. Ama bu sessizlik gergin bir bekleyişten ötürüymüş. Ve Deli Orhan'ın "Kızı getirin!" diye bağırmasıyla bozuldu. Sokullu Paşa'nın onurunun paramparça edilmesinin özel değil, genel bir şekilde yapılacağını anladım. Ve ellerinde meşalelerle iki iri yarı adam yanımdan geçerken elimde hançer olsun ya da olmasın fazla bir şey yapamayacağımı anladım. Belki bir ya da ikisinin hakkından gelebilirdim. Ama ondan sonra beni anında öldürerek İsmail'in yalnız onursuz değil, yapayalnız bırakacakları da kesindi. "Kalk, sultan torunu, kalk!" Adamlar meşalelerin ışığında şeytani yüzleriyle onun saman yatağına doğru şehvetle eğilmişlerdi. "Bu gece senin düğün gecen." İsmail sallanarak yanımdan geçerken onların bu kaba saba hareketlerinin anlamını henüz kavrayamamıştım. Ayakları hala uykunun ağırlığı içinde olmasına karşın adamların onun peçesi açık olarak görmemeleri gerektiğinin bilincindeydi. Adamlar onu kollarından tutup odanın ortasına sürükleyene kadar kapanı vermişti. Peçenin altından bana yalvaran bakışlarla bakan gözlerine bir şey vaat edemiyordum. Ben de onun kadar çaresizdim. Tam karşımdaki kapı özgürlüğe açılan kapıydı ve yanı başında Safiye oturuyordu. Epey bir süredir orada olmalıydı. Yüzü açıktı ve bu adamlarla bir arada olmaktan hiç utanmıyordu. Sanırım bir parça şarap bile içmişti. Yanakları kızarmış, gözleri parlıyordu. Acaba bu parıltı arkadaşının kaderi için döktüğü gözyaşlarından mıydı? Açıkça görüyordum ki hayır. Onun yanında Deli Orhan oturuyordu. Kendi yerini bu gecenin şerefine oğluna vermişti. Sandalyesini vermesi liderlikten vazgeçtiği anlamına gelmiyordu. Seslendi. "Hadi oğlum. İş başına, talihin açık olsun." Safiye bu sözler üstüne yükselen gülüş ve bağırışlara katılmamıştı. Ama rahatsız olup başını da çevirmedi. Genç adam odanın ortasındaki İsmail'e sarılmak üzere ayağa kalkıp hızla ilerledi. Her tarafından kuşatılmıştı zavallı kız. Arkasında bir duvar bile yoktu. Hala ayakta durabiliyordu ama emindim, yok olmak istiyordu. O iri yarı haydutun yanında inanamayacağım kadar küçük ve çaresizdi. İçki ve kendisine gösterilen ilgi Orhan'ın oğlunu oldukça etkilemişti. Hareketleri zarif bir dansla kaba bir erkeklik gösterisi arasında gidip geliyordu. Öylesine bir pozla kızın çarşafını ve peçesini sıyırdı ki İsmail'in zavallı karşı çıkışı bile bunu bozamadı. "Al işte gör, kan emici sokullu!" diye bağıran Orhan'a adamları da katıldı. İsmail sanki kırbaçlanıyormuş gibi acı içinde elleriyle yüzünü kapamıştı. Genç haydut bu elleri çekmeye çalışıyordu. İsmail korkuyla elini ısırınca güzel küçük yüzü sıkıca kavradı ve ışığın altında odadaki herkesin görebileceği şekilde döndürdü. İsmail'in en güzel yeri olan büyük kara gözleri sanki ışıktan korunmak içinmiş gibi kapalıydı. Bu bile kendinden geçmiş adamların şehvetli bağırışlarını azaltmamıştı. İntikamın sesi, "Ey sokullu! Sen de beni dağladığın gibi kavrulacaksın şimdi," diye yankılanıyordu. Terden sırılsıklam elim hiçbir işe yaramayacağını bile bile hançere gitmişti. Ama ne yapabilirdim? Bütün bunları Allah'ın isteği diye kabul ederek Orada hiçbir şey yapmadan olan biteni mi seyredecektim? Bir başka seçenek odanın ortasına fırlayıp İsmail'in kalbinden hançerlemekti. Belki bunu kendime de saplamak için zamanım olabilirdi. Beceremezsem adamların benim yerime bunu yapacaklarından emindim. Bunun için gereken cesaret ve güce sahip olup olmadığımdan emin değildim. Ama başka bir çıkış yoktu. Gözlerimi kapadım ve sessizce Tanrı'ya bana yardım etmesi için yalvardım. Bu arada odanın ortasındaki dans kızışmaya devam ediyordu. Zavallı bir köpek yavrusu gibi inleyen İsmail, bir ara adamın elinden kendini kurtarmayı başarmıştı. Ama iki ya da üç çift adi el hemen onu yakalayıp Orhan'ın oğluna tekrar teslim etti. Artık kızı belinden daha sıkı tutmaya başlamıştı. İsmail'in yapabileceği bir şey kalmamıştı. Boğazlanmayı bekleyen bir koyundu sanki. İsmail'in ağzına kendi açık ağzını bastırmaya çalışan Orhan'ın oğlu, beceriksizce kızın elbisesindeki incilere takılmıştı. Elini kurtarmaya çalışırken bunlardan biri yere düştü ve seyirciler ganimeti kapabilmek için hemen üzerine atladılar. Karmaşa çabucak bitti ve tekrar yerlerine döndüler. Delikanlı işini boş sepetten yumurta çıkaran bir sihirbaz edasıyla yapıyordu. Yuvarlak beyaz bir meme. Bu meme gençliğin verdiği dirilikte olmaktan başka bir şey yapamazdı. İsmail eğer elinden gelseydi duyduğu utançtan ötürü onu kupkuru ve sarkık yapardı. Bu ateşli görüntüler Orhan'ı oğlunun yaptıklarını Safiye üzerinde uygulamaya itiyordu. Onun memeleri de açıktaydı ve adamın eli neredeyse kızın şalvarının iplerini çözmek üzereydi. Bu adamların içinde yalnızca Orhan'ın bir kadını vardı. Pek çoğu belki de yıllardır kadın yüzü görmemişti. Delikanlı işini bitirdiğinde ki rahatlıkla bunu 4-5 kez tekrarlayabilecek güçteydi, hiçbir güç diğerlerinin de kendi intikamlarını almalarını engelleyemeyecekti. Zavallı İsmail ölürdü. Bundan emindim. Onu tek bir darbeyle öldürmek çok daha iyi olacaktı. Ondan sonrasıysa benim için bir anlam taşımıyordu artık. Benim hayatım aylar önce, Pera'daki karanlık odada çoktan sona ermişti. Bu düşüncelerin verdiği cesaretle pozisyonumu aldım. Hey hadım, kenara çekil. Bundan daha iyi bir manzara mı arıyorsun, iyiydi şerif? Bu sözler kısa bir an için özgüvenimi sarsmıştı. Kendimi toparlamaya çalışırken bir de odanın öbür tarafında olanlar hepimizin dikkatini o yöne çekti. Ahlaksızın kızı diye bağırıyordu Orhan'ın karısı. Daha sonraki sözleri kırılan çanak çömlek gürültüsünde duyulmadı. Ama sonrakiler netti. Dinsiz köpek, Allah senin belanı versin. Namuslu kadınların kocasını çalmayı sana ödeteceğim. Ortalığı yeniden bir çanak çömlek fırtınası ve duvara çarpan tencerelerin gürültüsü kapladı. Bunların hedefi Safiye, korunmak için kaldırdığı kolları kan içinde korkuyla titriyordu. Bir şekilde dışarı kaçmayı başarabildi. İyi dedi kadın, donarak geberebilirsin. Ama öfkesi dinmemişti. Bu kez sıra Orhan'daydı. Ona saldırdı. Orhan küfretti, bağırdı, adamlarını yardıma çağırdı. İşte bu karışıklıkta odanın ortasına koştum ve hançerimi kullandım. Kurbanımın sol kolunun arkasından kaburgalarının arasından bıçakladım. Orhan'ın oğlunun ciğerleri kahkasına yetecek havayla şişmişti. Şimdi bu hava açık ağzından yoğun bir kanla karışık olarak fışkırıyordu. Gürültünün arasında hadi dedim, koşmamız gerek. İsmail elinden çekiştirmeme rağmen çarşafına bürünmeden benimle gelmedi. Bu en azından adamlardan birinin olan biteni anlaması için yeterli bir süreydi. Keçilerin olduğu odanın kapısında duruyordu ve kaderin cilvesi içlerindeki en keskin okçu oydu. Yayını gerip silahını kaldırdığında gördüm. Artık işimiz bitikti. İsmail'i önüme çekip ileri ittim. Bir an sonra içimizden biri ölümle karşılaşacaktı. Neyse ki Tanrı bana hedefim ben olabilmem için gereken gücü vermişti. Okun ıslık çalarak geldiğini duydum ve koluma kamçıyla vurulmuş gibi oldu. Ama neredeyse hiç acı duymamıştım. Yanımdan hızından hiçbir şey kaybetmeden ileri gittiğini gördüğümde ise şaşkınlık içindeydim. Ok deli Orhan'ı tam göğsünün ortasından yakalamıştı. Okçu hedefini şaşırdığına göre payından çok daha fazlasını içmiş olmalıydı. İsmail'i çabucak dışarı çıkardım. İkinci bir okun bizi tehdit etmesini bile göze alamayacaktım. Dervişi gördüm. Elinde hançeri okçu adamın yanından hızla uzaklaşıyordu. Adam gırtlağı kesilmiş, gürültüyle yere devrildi. Bir sonraki haydut arkasına dönmüş, hararetle devam eden kavgayı seyrediyordu. Yoksul derviş hançerini işte tam o anda adamın sırtına sokup çıkardı. Kendimi tutamayıp Allah'ım diye bağırdım. Adam bir ölüm meleği gibi. Ama bunları düşünmek için hiç vakit yoktu. İsmail'i aceleyle yetiştirdim. Safiye zaten dışarıdaydı. Avluyu koşarak geçtik ve Orhan'ın aygırının yanına geldik. Oğlunun atını ben aldım ama hayvanları hemen koşturamıyordum. Çünkü kızlarınkini geminden tutarak öncülük etmem gerekiyordu. En azından adamların en iyi atlarını alabilmiştim ve bunu en iyi biçimde değerlendirmeliydim. Kar yağıyordu. Yavaş yavaş ama yeterince yoğundu. Ayak izlerimiz hemen beyazlaşıp kayboluyordu. Bir saat kadar sonra düşünmeye başladım. Nereye gittiğimiz konusunda hiçbir fikrim yoktu. Yalnızca kaçıyorduk. Arkamdaki kızlar da bunu düşünüyordu. Safiye gerginliğini bana bağırarak göstermeye başlamıştı. Öfkeyle bizi niçin Orhan'ın güvenli evinden uzaklaştırdın diye söyleniyordu. Sen bir salaksın. Burada dağlarda kaybolup gideceğiz. Bizi hiç kimse bulamayacak. Cevap vermedim. Belki de haklı olabileceğini düşünüyordum. Yoğun kar izlerimizi sakladığı gibi her türlü başka izi de saklıyordu. Ve gemicilik bilgimi kullanabileceğim gökyüzü kapkaranlıktı. Tek yaptığım bir öncekinden daha öteye bir adım atmaktan ibaretti. Bu da bizi yavaş yavaş dağdan aşağıya doğru götürüyordu. Veniero, donmak üzereyim. Parmaklarım, burnum hissizleşti. Gerçekten de. Esir bile olsak Orhan'ın sıcak ateşinin başında olmak bundan daha iyi bir kaderdi. İsmail Sultan gibi iyi bir kız olsaydın da çarşafına ve peçene sahip çıksaydın. Kendimi tutamıyordum. Bak o senin kadar üşümüyor ve geri dönmek için sızlanmıyor. Aslında havada tuhaf bir sıcaklık vardı. Mevsim başındaki kar fırtınalarında bazen böyle olurdu. Yorgunluk ve sinirden bitkindim. Yine de korunmasız durumumuza rağmen Orhan'ın inindekinden çok daha iyi durumdaydık. Dağdan aşağı indikçe sıcaklık artıyordu. Yağış önce sulu kara, sonra da iri damlalı sağanak yağmura dönüşmüştü. Ne yazık ki kısa bir sürede sırılsıklam olmuştuk. Ve bu çok rahatsız ediciydi. Üstelik çamurda atların ayakları kayıyordu. Ve artık geride bıraktığımız izler saklanamıyordu. Safiye ise dırdıra devam ediyordu. Orhan'ın ölmüş olduğunu kabul etmiyordu. Benim gibi sersem bir adamın tek başına böylesine mükemmel bir kaçışı gerçekleştirmiş olması ona göre olanaksızdı. Bizi izleyenlerin dikkatini çekebileceğini söyleyerek onu susturmaya çalışmam boşunaydı. Allah'ım umarım bizi hemen bulurlar diyen Safiye bir iki kez yüksek sesle vadinin yamaçlarında sesi yankılanarak bağırmaktan bile çekinmedi. Orhan'ın onun ağzını bağlayarak ne kadar akıllıca bir iş yapmış olduğunu düşünmekten kendimi alamıyordum. Bize kesinlikle ihanet ederdi bu kız. Ama ne yazık bir adam öldürmüş olmama karşın bu kadını nasıl idare edebileceğim konusunda hiçbir fikrim yoktu. Sonunda Safiye aynı şeyleri defalarca tekrarladığı için bunları duyması hale geldi. İsmail ise bizi dinlerken uyuyakalmıştı. Kendi şikayetleriyle yoğunlaşan ve bana bunları dinletmek için her yolu deneyen Safiye, beline sarılan kolların giderek gevşediğini doğal olarak fark etmemişti. Çığlık atarak onunla birlikte yere yuvarlanıncaya kadar. 47. İsmail da bağırmıştı. Çünkü aygırın sırtından çamurların arasına oldukça sert bir biçimde düşmüştü. Aceleyle onu yerden kaldırdım. Allah'a şükür ciddi bir yaralanma yoktu. Yine de içini çekerek bana yaslanıp ölümden dönmüşçesine ağlamaya devam etti. Onur'un ayaklar altına alınmaya çalışıldığı o korkunç gece, onun rüyasında bile yakasını bırakmıyordu herhalde. Bir an önce bir sığınak bulup gün ışıyana kadar orada kalacağımızı söylememle bir parça rahatladı. Hıçkırıklar arasında içini çekerek kolun yaralanmış dedi ve bana sevgiyle dokundu. Sadece bir çizik diye yatıştırmaya çalıştım. Deli Orhan'ı öldüren ok yaptı. Kaftanımın altındaki ince kumaştan bir parçayla kolumu sardım. Oysa kanama çoktan durmuştu. Bu İsmail'i ferahlattı ve tekrar ata binecek cesarete kavuştu. Daha iyi fikirlerim de vardı ama yine de sözümü tuttum ve şafağın ilk ışığıyla birlikte gördüğüm biraz yukarımızdaki altına sığınabileceğimiz ilk büyük kayaya doğru atımı sürdüm. En azından vadinin dışındayız dedim. Ama gerçekte sabah olana kadar bekleyip ondan sonra ne yöne gitmemiz gerektiğini saptamanın daha akıllıca olacağını söylemedim. Safiye, bir ateş yakamaz mıyız diye sızlanmaya devam ediyordu. Allah'ım sen gerçekten de bir an önce o haydutların eline düşmemizi istiyorsun dedim. Bundan daha iyi bir yöntem olamaz yakalanmamız için. Bu yaş ağaçlarla bir ateş. Fakat elbiselerimizin ıslaklığı artık dayanılmaz durumdaydı. İsmail'in çarşafına rağmen dişlerinin takırdadığını duyabiliyordum. Ve sonunda buna razı olarak en azından biz bir parça ısıtacak dalları aranmaya başladık. Bu ıslaklıkta bir kıvılcım için bile pek fazla şansımız da yoktu. Yine de bir umutla işe koyulduk. Dibe sürüklenip kalmış kuru yapraklar, çalılar ve çamlar işe yarayabilirdi. Ve gerçekten de bir parça duman çıkartmayı başarabilirdi. Bu işi yapana kadar çok üşümüştüm ama dumanı görmek buna değmişti. Birden vadiden gelen bazı sesler duydum ve ıslak kürklü yeleğimle yanmaya çalışan ateşi örttüm. Kızlar üzüntü ve korku içinde itiraz ettiler. Kesin bir şekilde susmalarını söyledim. Atlarımız kişnedi. Eski dostlar yaklaşıyordu. Sonra seslerini duyduk. Konuşanları görmesek de söylediklerini net bir şekilde anlıyorduk. İşte kayanın altındalar. Duman, duyuyor musun? Evet. Bize doğru tırmanmaları birkaç dakika daha aldı. Henüz gün ışığı ortalığı aydınlatmamıştı. Alacakaranlıkta iki gölge gördüm. Belki de üç kişiydiler. Bir kayayla kafalarına vurabileceğim mesafedeydiler. Eğilip irice bir taşı elime aldım. Belki bununla kendimizi biraz olsun savunabilirdim. Hayır bak, bunlar hadım ve kızlar. Sana söylemiştim. Derviş arkasında asla böyle bir iz bırakmazdı. Hiçbir iz bırakmadı o derviş. Onun bunlarla beraber olmadığından emin misin? Dervişin. Hayır sanmam. Hiçbir iz bırakmadı adam. Bana sorarsanız o adam bir insan değildi. İblis o. Şeytan. Ecinli. Diğer iki adam kendilerini kötü ruhlardan korumak için dualar ediyordu. Size söyleyeyim. Onun peşine düşmek bile aptalca bir işti. Ama ölen arkadaşlarımızın kanı yerde mi kalacak? Benim kardeşimi de o öldürdü. Ve altı arkadaşımızı da. Allah için. Ölüm meleği gibiydi. Hayır hayır. O bir insan olamaz. O kadar silahlı adamı tek bir kişi yok edemez. Sonra da sırra kadem bastı. Hayır, bu bizi aşar arkadaşlar. Baştan beri söylediğim gibi, bu işi Allah'a havale edelim ve şeytanlardan intikam almanın peşine düşmeyelim. Anlaşmışlardı. Gölgeler geri gitmeye başladı. Ama en azından atları alalım. Kızlar ve hadım nasıl olsa soğuktan donacaklardı. Bu hayvanları onlara bırakmanın hiçbir anlamı yok. Evet, çok haklısın. Birkaç dakika içinde adamlar gitmişti. Tabii atlardı. İsmail, gelip bizi almadılar diye neşeli çığlıklar atıyordu. Umurlarında bile olmadı diye ayağını öfkeyle yere savurdu Safiye. Bu nasıl olabilir? Bizim için ne kadar fidye istediklerini biliyor musunuz? Tam 2000 kuruş. Bize nasıl olur da arkalarını dönerler? Sonra kayanın ucuna kadar gidip aşağıya doğru bağırdı. Aptallar! Allah'ın belası aptallar! Söylediklerini duydun. Bu muhteşem mucizeyi ona anlatmaya çalışıyordum. Tabii kendime de.